Secde 18. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukleten lisani yefkahu kavli. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ali seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahim'e ve ala İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Evet, Secde suresinin 18. ayetine geldik. Bugün Allah nasip ederse bu sayfayı bitireceğiz inşallah. Şimdi bu şeyde 18. ayetten bir gireceğiz, sonra bir toparlama yapacağız. Ondan sonra 19 ve 20'yi ile beraber bir şey anlatacağız. Güzel bir konu var bugün inşallah. Allah nasip ederse toparlayacağım bunu. 18. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen kâne müminen kemen kâne fâsıkan. Efemen kâne müminen, mümin olan bir kimse, kemen kâne fâsıkan, fasık olan bir kimse gibi midir? Bir kimse gibi olabilir mi? La yestevûn. Hayır. Bunlar bir olamaz. Şimdi hani dedim ya size, yukarıdaki ayetleri bir okuyun diye şeyden evvel. Burada yukarıda belirtilenler büyük bir çoğunluğu mümin olan kimsenin sıfatları oluyor. Şimdi burada fasık bir kimse gibi olabilir mi dediğinde, biliyorsun Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği zıtlarıyla anlatıyor. Yani önce bir kısmı anlatıyor, sonra onun zıddını anlatıyor. Buna mesani anlatım, alternatif anlatım da denebiliyor. Şimdi yukarıda müminlerin sıfatları anlatılıyor. Diyor ki bu kimse fasık gibi olabilir mi? İşte biz fasığın tanımını bilmesek bile burada müminin zıttı olduğunu çıkarabiliyoruz. Yani fasık ne? Biri sorsa ben de zor cevaplarım. Ya da alışılagelmiş kelimelerle ifade edebiliriz. Mesela bunu Elmalılı diyor ki, yoldan çıkma kimse diyor. Fısk bir şeyden çıkma anlamına geliyor. Ama buradaki ifadesiyle müminin zıttı olarak şey yapılmış. Evet. Yani fıskı fücur içerisinde denir. Fücurla karıştırılıyor. Fücur takvanın zıttı oluyor. Bunu nereden biliyoruz? Hani bir şeyde vardı ya, sık tekrarladığımız bir ayette, Şems suresinde. Biz diyor nefse takvasını da öğrettik, fücurunu da öğrettik. Hani diyoruz ya, zıtlıklarıyla Rabbim bize kavramları anlatıyor. Demek ki fücur ile takva birbirinin zıttıymış. Burada da müminlik ile fasıklık birbirinin zıttı. Ama müminliğin zıttı olarak Kur'an-ı Kerim'de değişik ifadeler de kullanılıyor. Mesela küfür gibi, şirk gibi, hani bunlar da kullanılıyor. Buradaki ifadesi bu sayfaya özellikle. Yani bu sayfada anlatılanlara özel bir şey. Yani tekrar söyleyeyim. Pardon. Biri arıyor. Üngür abi arıyor. Tamam, o da katılmak istiyor.
Sen dibinde katar mısın?
Tabii, katıyorum. Evet, tekrar ediyorum. Buradaki fasık müminin zıttı olarak addedilmiş. Şimdi biz yukarıda müminlerin sıfatlarını sıralar isek fasığın da ne olduğunu anlayabiliriz. Ama Rabbim şurada önemli. Mümin olan bir kimse fasık bir kimse gibi olabilir mi? Bunlar la yestevun, birbirine musavi olamazlar. Seviye, aynı seviyede olamazlar diyor. Şimdi burada sayfanın başındaki ayetten biraz almak istiyorum. Ne demek Rabbimin ne demek istediğini daha iyi anlaşılacak. Daha sonra da burada mümin olanların nelerle ahirette hangi karşılıklarla karşılaşacağını anlayacağız. Önce bu kişiler kimlermiş ve amelleri neymiş bir hatırlayalım. Şimdi sayfanın başında diyor ki, o vakit mücrimleri görmüş olsan Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, ey Rabbim, bura önemli, gördük ve işittik. İşittik ve gördük değil, gördük ve işittik, şimdi bizi geri çevir de salih amel yapalım. Gerçekten biz yakinen inandık. Şimdi burada ahiret sahnesi vardı. Ahiret sahnesinde bu dünya bitiyor. Ahiret sahnesinde mücrim olarak değerlendirilen insanlar, yani cürüm işlemiş, hata işlemiş, suçlu insanlar diriliyorlar ve bir gerçeğe şahit oluyorlar. Şahit oluyorlar. Yani görüyorlar. Bu kelime önemli. Görüyorlar. Ve diyorlar ki, gördük ve işittik, şimdi bizi geri çevir de salih amel yapalım, çünkü biz yakinen inandık. İşte bunun zıttı, onların söylediklerinin zıttı, ya da başka bir ifadeyle Allah-u Teala'nın bize bu sahneyi ileride olacak, yani bize göre ileride olacak sahneyi hatırlatmasının sebebi, siz böyle davranmayın, yaşarken bunun zıttı olarak yaşayın diyor. Şimdi buradaki vurgu nerede? Gördük demeleri. İman neydi?
Gayba iman.
Gayba iman. Yani görülmeyene iman. Yani görmeden iman. Bir şekilde bir gün göreceğiz. Bu dünyada yaşarken siz görmeden inanırsanız aynı görmüş gibi mümin olma şansınız oluyor. Şimdi burada diyor ki, şimdi bizi geri çevir de salih amel işleyelim. Burada da salih amelin tanımı var. Yani siz görmüş gibi iman ederseniz sizin yapacağınız ameller salih amel olmuş oluyor. Ve bu çeşit imanı dünyada yaşarsanız, bakın ne diyor? İnne mukinun, şüphesiz bir mukinlerdiniz. Yani yakinen inananlardınız. Yani ikna seviyesinde inananlarız. İkna seviyesinde inanmayı hatırlıyor musunuz? Bakara suresinin ilk sayfasında ilgili ayetlerde açıklamıştık. Onlar gayba iman ederler diyor. Ama ahirete, yani yeniden dirilmeye özellikle görüyorlarmış gibi inanırlar diyorduk. İşte bu şekilde özellikle ahirete iman, yakinen iman oluyor. Şimdi böyle bir insan bu dünyadayken nasıl yaşar? Bakın biraz aşağıda bir ayet, 13. 14. ayete bakın. Diyor ki, lakin benim hak olan sözüm yerime gelmiştir. Muhakkak cehennemin hepsini cinlerle ve insanlarla dolduracağım. O halde siz bu kavuşma gününü unuttuğunuzdan dolayı tadın azabı. Gerçekten biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan dolayı tadın ebedilik azabını. Burada anahtar bir kelime var. Unuttuğunuz. Unutuluyor. Ne unutulur? Yok tabi Allah da buraya daha özgü olarak ölüm ve ahiret. Şimdi ahirete iman yok mu? Ahiret neden sonra gerçekleşiyor? Ölümden sonra gerçekleşiyor. Demek ki insanlar hiç ölmeyeceklermiş duygusuyla yaşıyorlar. Ahireti unutmamanın, yani ölümü, ahireti unutmamanın doğrusu ne oluyor? Ölümü hatırlamak oluyor. Yani iki burada zıt kavram var. Birincisi ölümü unutmak. Bunun doğrusu ne? Ölümü gündeminde tutmak. Tekrar ediyorum. Yanlış olan unutmak. Neyi unutmak? Ölümü unutmak. Bunun doğru duygusu Yani olması gereken ölümü gündeminde tutarak yaşamak. Doğru. Hadis-i şerif var. Ölümü çok çok hatırlayınız. Bunu yapmamak işte bu ayetteki tehlikeye giriyor. O halde siz bu kavuşma gününü unuttuğunuzdan dolayı tadın azabı. Şimdi burada unutmaya karşılık ceza verilmiyor. Unuttun mu? Hadi gir cehenneme denilmiyor. Unutulmanın sonucu olarak gerekli şeyleri yapmamaktan ötürü sizin kazandıklarınızdan dolayı bu oluyor. Unutmak bu olayın sebebi oluyor. Unutmanın sebebi de var işte. Neden unutuyoruz? Bir şeyi unuttuğunuz zaman bu dünya hayatında da size kızılıyor değil mi? Aa unuttum. Tamam insanlık yeri unutulabilir falan ama neden unutuyor insan? Değeri vermiyor. Değil mi? Yeterince ona değer vermiyor. Eğer yeterince değer verseniz siz zaten unutamazsınız. Aklınızdan çıkmaz. Eğer bir şeyi unutursanız ona değer vermiyorsunuz anlamına gelir. Çeşitli sebeplerle. Ve onu siz gündeminizden çıkarırsınız. Ama Allah-u Teala diyor ki siz bu dünyada yaşarken sürekli o ölecekmiş gibi bir ahirette bu kavuşma günü denilen hesap gününde hani Maliki Yevmiddin var ya Fatiha suresinde onunla karşılaşacakmış gibi gündeminizi de tutarak yaşayın deniyor. Bunun ismi de iman. Daha kuvvetlisiniz yaparsanız yakinen iman. İşte bunları yapan bu bir kere bunu akılda tutuyorsunuz. Bu iman oluyor. Bir de hani size bir kavramla konuşmuştuk ya amenü ve amilüs salihate. Bu yeterince anlaşılmayan bir kavram. Ne olarak anlandırıyor? İman edeceksin yani Müslüman olacaksın ve namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Salih amel olarak da bu adlandırılıyor. Ama bu felsefik olarak yeterli değil. Her şeyi açıklamıyor. Namaz kılmadığınız, oruç tutmadığınız zamanlarda yaptıklarınız ne oluyor? O zaman imanı belirli pencerelerde sınırlı tutuyorsunuz. Pardon, salih ameli belirli pencerelerde sınırlı tutuyorsunuz. Ben bunu daha genişletiyorum. Diyorum ki iman görmeden görüyormuş gibi inanmak ve bunun gereklerini yaşamın her anında yapmak. Bakın bunu yaptığınızda genişletiyorsunuz amelü salihati kısmını bütün hayata yayıyorsunuz. Öbür türlü sadece parantezler içerisine alıyorsunuz. Diğer zamanlarda herhangi biri gibi yaşıyorsunuz. Allah-u Teala bunu istemiyor. Şimdi biz şunu şey yapmak lazım. Eğer bizim ölümü hatırlatacaksa ve bu bize imanla ilgili bir ipucu olacaksa ölümle ilgili bir şeyden bir değerlendirme yapalım. Şimdi bakın. Ölüme biz şahit miyiz? Şahidiz. Biri ölüyor. Televizyondan izliyoruz. Ya da akrabalarımızdan biri ölüyor. Çok yakınımızdan biri ölüyor. Peki bu ölüme şahit olmak bize ne kazandırmalı? Şunu demeliyiz biz. Aa, ölüm hak, ben de öleceğim. Eğer bunu ben de öleceğime yeterince iman ederseniz artık rastgele yaşayamazsınız. Bir mümin gibi yaşarsınız. Doğru mu? Ahirette de hani yukarıda diyor ya ey Rabbimiz gördük ve işittikin artık alanına girersiniz. Yani daha bu dünyada görmüş gibi yaşarsınız. Bu çok önemli bir kavram. Şimdi bir sonraki ayete bakalım. O secde ayeti var ya, bizim ayetlerimize ancak o kimseler iman eder. O ayetler ona anlatıldığı vakit secdeye kapanırlar ve Rablerine hamd ile tesbih ederler ve onlar büyüklenmezler. Şimdi dedi ki hani müminlerin sıfatlarını anlatıyoruz. Burada da ayetler onlara anlatıldığı vakit, hatırlatıldığı vakit denildiğinde hani birçok kavram vardı ama bunlardan birisi de Kur'an. Kur'an'a iman var burada. Demek ki mümin olan kimseler Allah'ın kitaplarına ne yapıyorlar? İman ediyorlar. Allah'ın kitaplarına iman aynı gaybe iman gibi. Hatırlıyor musunuz? Hani amentu sayılırken ne vardı? Amentu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulü diyorduk. Burada iman, tamam ben kitaba inandım demek değil sadece. Bunun içini doldurmak. Hani gayba iman gibi iman diyoruz ya, bu okuduğumuz kitabın Allah'ın kitabı olduğuna inanmak. Yani bunun yazarının, indirenin, hani yazarı derken biraz hafifleştiriyorum ama yani anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla Allah-u Teala olduğuna inanmak. Bu size ne kazandırır biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de okuduğunuz ve gördüğünüz her şeyi aynı ölüm gibi size bir hatırlatıcı ve imanı artırıcı bir nesne olarak görürsünüz. Şimdi diyelim Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ölümle ilgili bir ayeti bilmiyorsunuz. Kur'an da yok önünüzde. Ama yaşadığınız ölüm gerçeği size imanı imani bir değer olarak karşımıza çıkıyor, hatırlatıyor ve ahirete özgün bizim yaşamamıza gerekçe olmuyor mu? Aynı şekilde siz bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna iman ederseniz, ayetlerin her birinin içerisinde imanı artırıcı bir şey olarak görürseniz, sizin bu ilk ayette yazan "Ey Rabbim gördük ve işittik, bizi dünyaya geri çevir ki biz salih amel işleyelim" konumunda size faydası olur. İşte bu da neye gönderiyor size? Mümin sıfatı da kazandırıyor. Bunun tersi ne oluyor peki? Fasık. Fasık ne yapıyor? Bu derecede yaşamıyor. Yani Kur'an'ın her ayetini bu derecede yaşamıyor. Bunu yaptıktan sonra ne oluyor? O kişiler ne yapıyorlar? Secdeye kapanıyorlar. Yani namaz kılıyorlar. Ve namazı da namazda da Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar. Bir sonraki ayette biraz daha amelsel boyutta bir şey var. Diyor ki onlar rahatlarını bozarak geceliğin diyor yataklarından kalkarlar. Ya da sabah namazı için de algılayabiliriz. Yataklarından kalkarlar. Bu da işin amelsel boyutuna gidiyor artık. Hani amilus salihati dedik ya, artık amelsel boyutta bir şeyler yapmaya götürüyor sizi. Rablerine korku ve ümit ile dua ederler. Bu da müminlerin sıfatlarından. Ve ne diyor? Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve diyor rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler. Eğer bir sınıflandırma gerekirse yukarıdaki kimse şeyler biraz daha manevi boyutta amel. Bu da maddi boyutta amel. Hani amelleri sınıflandırırlar ya, ceseden yapılanlar değil mi? İmanen yapılanlar, yani düşünceyle yapılanlar. Burada da ne var? Maddi olarak yapılanlar. Burada da sadaka ve zekat olarak amel işlerler burada. Evet. Orada verdiklerimizden derken zaten orada da bir iman esası var. Hani geçen hafta konuşmuştuk. Allah verdi bunları. Siz kazanmadınız. Allah verdi. Buradan da müminler ile ilgili sıfatlar vardı. Şimdi bütün bunlar tekrar ediyorum. Çok tekrarlıyorum ama bu önemli. Mümin görmeden iman ediyor meselesi var. Ama bu gerek hayatta karşılaştıklarımız, gerek ayetlerde karşılaştıklarımız bize Rabbimizin bir ikramı. Neden? Ayeti sunuyor, peygamberle gönderdiği ayetlerle bize daha çok, daha kuvvetli bir şekilde iman etmemizi sağlıyor. Bu arada hemen bir parantez açarak söyleyeyim. Allah'a yönelmenin iki şeyi var, yöntemi var. Birincisi hanif olarak yönelmek. Önceki derslerde şey yaptı. Hanif, Hazreti İbrahim'in insanlardan örnek vermek gerekirse de Üveysi Hazretleri'nin, kim o? Veysel Karani Hazretleri'nin yöneldiği gibi yönelmek. Peygamber boyutunda Hazreti İbrahim'in neyi vardı? Hiçbir kitap yok, hiçbir din yok, hiçbir peygamber yok. Yani hatırlatıcı hiçbir şey yok. Öyle bir iman değerlerine kavuşuyor ki aynen görüyormuş gibi iman ediyor. Bunun insan olarak örneği de Veysel Karani. Yani peygamber olmayan anlamında söylüyorum. O ne yaptı? Daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şey gelmeden, peygamberlik gelmeden, her kitap inmeden ve onu görmeden başka bir coğrafyada öyle bir imana ulaşıyor ki görmediği değerlerle, yani tefekkür ederek, düşünerek böyle olması lazım. Allah-u Teala'nın böyle olması lazım. Yarattığı sistemin böyle olması lazım. Ha, ölüm var. Böyle olması lazım. Bu düşünerek, tefekkür ederek, hanif olarak imandı. İçinde Allah-u Teala'nın verdiği sana hidayet değerleriyle hiçbir öğreti olmaksızın inanmaya biz haniflik diyorduk. Ha, kitap geldi, öğretiler geldi, yine bu boyutta devam ediyorsun. İkinci tip iman ise şahit olarak iman. Yani Allah'ın ayetleri var. Bunlara şahit oluyorsun. Görüyorsun burada yazmıyor mu? Yazıyor. Ölüme şahit oluyorsun. Aa diyorsun, değerlendiriyorsun. Bir de bu şekilde iman var. Hangisiyle iman edersen et, seni mümin sıfatına götürüyor. Hangisi kıymetli? Görmeden ilk şekilde kıymetli. Ama Rabbim bize peygamberleri aracılığıyla gerekse Kur'an'la ve yaşanılan olayların aktarımı ile beraber bizim öbür dünyada karşılaşacaklarımızı gösteriyor. Bizim imanımızı kolaylaştırıyor. Bir gün Necip Fazıl Kısaküre'ye vapurla karşıdan karşıya geçiyormuş. Muhalif birisi yanına yaklaşıp demiş ki, ya peygambere ne gerek vardı demiş. Hani bir şeylere ulaşılmaz mıydı? Peygambere ne gerek vardı? Öbürü demiş ki, Necip Fazıl demiş ki, öyleyse bu gemiye niye bindin demiş. Karşıya yüzerek geçseydin ya. Bu örnek benim çok hoşuma gitti. Yani Allah-u Teala bize peygamberler aracılığıyla, bu kitaplar aracılığıyla kısa yol veriyor. Rahmet yani. Kolaylaştırıyor. Görmemizi sağlayarak ahirete daha kolay gitmemizi sağlıyor. Eğer biz yine buna rağmen, bu kadar kolaylıklara rağmen yapmadığımız takdirde yukarıdaki işte mücrimleri görürsün. Ya ey Rabbimiz, gördük ve işittik. Şimdi bizi geri çevir de salih amel yapalım konumuna gelme tehlikesi var. İşte mümin bunun tersini yapıyor. Buyur. Bir de Kur'an'ı çok çok kolaylaştırıyor Tuncan'ın dediği gibi. Yani Kur'an aslında çok derin hazineler olan, çok büyük felsefelerin, bizim anlamamız mümkün olmayan yüksek matematik gibi dedik ya, olanlar var. Ama çok çok kolaylaştırarak da bizi ahiret sahnelerine hazırlıyor. Yani ölüm var. Gereklerini yap. Sen de bu Allah'ın gönderdiği kitapta yazılanlara basit bir şekilde gereklerini yaptığın takdirde de yolun otomatikman kolaylaşmış oluyor. Yani özet olarak, hani mümin olan bir kimse fasık bir kimse gibi midir? Onlar bir olamazlığın ölçüsü bu. Peki fasık kimse nelerle karşılaşacak? Mümin bir kimse nelerle karşılaşacak? Bunları yaptığı takdirde. İşte bu. Aşağıdaki ayetlerde bunu açıklıyor. 19. Ama iman edip salih amel işleyenlere artık onlar için meva cennetleri vardır. Emma şunlara gelince demek, ellezine amenü iman edenlere gelince ve amilus salihati salih amel işleyenlere gelince felehum onlar için vardır cennetül mekva meva cennetleri vardır. Nuzulen bima kânu ya'melûn, bir nuzul olarak, bir ikram olarak bima kânu ya'melûn, yaptıklarına karşılık olarak. Şimdi bakın, burada dedim ya, hani amenu ve amelus salihati dedim ya, burada var. İman eden ve onunla da salih amel işleyenlere ne verilecekmiş? Meva cennetleri verilecekmiş. Ne olarak? Yukarıda iman edip de yaptıklarına karşılık olarak. Şimdi İki şey var burada. Bir iman etmek, bir de salih amel işlemek. İman etmek bakın önce yer almış. Amelus salihati ve amenu değil. Amenu ve amelus salihati. Neden iman önce gelmiş? Önce inanacaksın. Ha, dank edecek. Tamam, gerçekler buymuş. Ondan sonra da buna özgün davranışlarda, hareketlerde, amellerde bulunacaksın demek. Demek ki imansız hiçbir şey olmaz ama imanlı, buyurun.
İman ekleyip de salih olayım diye kişiler de var. İmanı
tabii tabii. Yani sen bir şekilde salih amel işleme konumunda olabilirsin. Ama iman etmemiş konumda olursan, yani bunu belirli iman değerleriyle örtüştürmezsen, Rabbim bir anlamda da anlamı yok gibi geliyor. Yani önce Allah'a iman edeceksin kaba şeyiyle, o iman değerleriyle, o ana fikirle amel işleyeceksin. Ben bunun bir üstüyle söylüyorum. Buradaki iman etmek mesela ölüme iman etmek. Yani ahirete yeniden dirileceğine iman etmek. Ölüm var. Ben ahirette de dirileceğim. Bu iman. Bunu idrak ettikten sonra senin buna uygun yaşayacakların ve yaptıkların da işte amelus salihati oluyor. Salih amel oluyor. Buna iman edersen mesela şöyle düşün. Ölüm var. Ya ben öleceğim. Ne yaptın? Bunu gündeminde tutarak yaşıyorsun. Bu sana ne kazandıracak? Bir kere ölüm sana kolay olur. Ölüm imansızların düşündüğü, değerlendirdiği gibi bir şey olmaz. Öcü, korkunç, ölmek, mahvolmak, gittim, yok olmak anlamlarına gelmez. O zaman sen ölümü bir kavuşma olarak, kavuşmanın başlangıcı olarak ya da bu dünya hayatının ki edna olduğuna inanıyoruz, aşağılık olduğuna inanıyoruz, buna iman edersin ve bundan sonra bir hayatla devam edeceğine iman edersen ölüm senin için öcü, korkunç bir şey olmaz. Ve bu getirisi mi? Getirisi. Şimdi dikkat edin, çok fazla ağıt yakan, çok fazla ölümden korkanlar ahirete karşı çok fazla beklentisi olmayan insanlar. Ya da bu Kur'an ifadesiyle ölümü unutarak yaşayanlar. İkinci faydası ne olur? Seni hata yaptırtmaz bu dünyada. Yani sen sürekli ölümü gündeminde tutarak yaşarsan bu sana bir hesabın olduğunu da hatırlatır ve bu dünyada sana yanlış yaptırtmaz. En kaba örneğiyle haram işlemezsin. Değil mi? Yani ölümü gündeminde tutarak yaşarsan, ya ben bugün ölen bir gün öleceğim. Bu neyi getiriyor? Ya ahirette bunun hesabı var. E Allah da bunun hesabını benden soracak. O zaman en kaba şeyleriyle haram işlemezsin. Daha farklı boyutuyla bu sefer de amelü salihatilerini genişletirsin. Artırırsın. Ya ben madem öleceğim, tamam haram işlemedin. Ya ben daha iyi salih amel işleyeyim ki faydalanayım, nasipleneyim. Ahirette benim bunlar daha düzgün olarak karşıma çıksın dersin. Bakın ölümün 3 tane sana faydası oldu. Hatta bırakın amelü salihati boyutunu, ameli, düşüncelerini kontrol edersin artık. Bakın bu amelin de ötesinde. Hani amelleri, yaptıkların senin fiiliyatın dersen, bir de senin düşündüklerin ama amel boyutuna geçmemişler var. Bunları bile kontrol altına alırsın. Hani şeyde neydi? Bakara 284'te vardı ya, onlar gizleseler de açığa vursalar da Allah onların nefislerindekileriyle onları hesaba çekecektir. Allah dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Ayetine binaen de artık düşüncelerini de kontrol edersin. Ne? Sadece ne ile? Ölüm hak ya. Ölümü gündeminde tutmakla. İşte bunu sadece kimler yapıyormuş arkadaşlar? Müminler yapıyormuş. Peki bunu gündeminden çıkaranlar, yani unutanlar kimler oluyor bu anlamda? Fasıklar oluyor. Bakın fasıklar ötelerde, öbür tarafta yaşayanlar düşmanlarımız değil. Eğer sen layıklı şekilde ölümü gündeminde tutmuyorsan, aslında sen de bir fasıklık ameli işliyorsundur demektir. Hani biz de konuşuyoruz ya, pardon buyurun.
Burada ölüm kim kelime oluyor.
Evet.
Bunu da iyice bir hazmetmemiz lazım yani her şey.
Evet.
Bunun ikisini de görebildiğimiz zaman birbirimizle içerler zaten.
Evet. Ya zaten işte Peygamber Efendimiz diyor ya, bu dünyayı diyor bir ağacın gölgeliği gibi değer verin diyor. Bir köprüden geçecekmiş gibi bu dünyayı değerlendirin diyor. Eğer ben ölmeyeceğim mantığıyla yaşarsam bu dünyayı gerçek kabul ediyorsun. Köprü değil, ana yol olarak kabul ediyorsun. Ağacın gölgeliği değil, ağacın gölgeliği dışındaki bütün alan olarak değerlendiriyorsun. O da kaybediyorsun. Kaybetmeyenler kimler? İşte müminler. Yani ölümü, ya ben bir öleceğim ya, vallahi öleceğim. Ya buna gerçek anlamıyla iman eden bir kimse, ahireti yarın olacakmış gibi ikna seviyesinde inanan kimse, bir fasık gibi yaşayamaz ki.
Arkasında hesap geliyor.
Çünkü arkasında hesap var. Yani işte bu kavuşma gününü unuttuğunuzdan dolayı tadın azabı diyor. Yani diyor ki eğer siz ölümü unutursanız azabı tadacaksınız diyor. Bakın bir unutmanın altında neler var. Ayet-i Kerime'de ne diyordu? Devamında gerçekten biz de sizi unuttuk. Yani geçen gün bir hastalarımdan genç bir kızla var. Böyle namaza başlama konumunda falan. Arkadaşlarını anlatıyor, çevreyi anlatıyor. Diyor ki, ya diyor Muharrem Bey diyor. Hiç sanki Allah yokmuş gibi yaşamıyor diyor. Ben de onun üzerine bu ayeti söyledim. Siz unuttunuz diyor. Biz de sizi unuttuk. Yani Allah onları unutmuş oluyor. Yani aslında Allah unutmuyor onları. Onlar Allah'ı unuttuğu için sanki Allah yokmuş gibi bir unutulma hak oluyor kendilerine. Ne kadar tehlikeli değil mi? Hem Allah'ı unutuyorsun. O büyük bir kavram. Hadi biraz daha Allah'ı unutuyoruz demeyelim. Aslında öyle yaşıyoruz da. Buradaki ayetlere istinaden ahireti unutuyoruz. Ahiretin başlangıç noktası olarak da ölümü unutuyoruz. Başımıza gelenlere bak. Evet, sizin dediğiniz gibi anahtar kelime burada unutmak. Peki zıttı ne? Yani zıttı gündeminde tutmak. Yani bize düşen mümin demek ki ölümü gündeminde tutarak yaşıyor. Yaşaması lazım. İşte o şey mimma razaknahum yunfikun. Yani bu işte zaten şimdi iman bir bütün. Gerçek imana erişirsen orada da doğruları yaşıyorsun, burada da doğru yaşıyorsun, şurada da doğru yaşıyorsun. Yani bir insanın kademesi yükselip de bir Allah'ın güzel ünvanlarına sahip olunca alt taraflardaki yaşama da o da gerçekleşiyor, o da gerçekleşiyor, o da gerçekleşiyor. Mesela mümin olduğun zaman yalan söylemiyorsun. Mümin olduğun zaman bu dünya daimi gibi yaşamıyorsun. Mümin olduğun zaman insanlara yardım ederek yaşıyorsun. Yani yansımaları bunlar. Tersi olduğu zaman kötü.
Mümini çok hatırladığın zaman insanlar dünya zevkinden, sefasından uzaklaştırıyor o ölümü.
Tabii yani bu da bir getirisi zaten. Hani dedi ki faydalarından birisi. İşte bu dünyaya da ölümü ölümü hatırlayınca bu dünyaya kazık çakarak yaşamıyorsun artık. Hani ölümü kolaylaştırıyor dedik bir faydası. Bu dünya senin çok anlamlı olmuyor. Tersi olduğunda ya bu sefer de eksiklik duygusuyla yaşıyorsun. Aa şu bir evim daha eksik. Ya bir arabam daha eksik. Ya şu benden fazla. Tamamlamak duygusuyla yaşıyorsun. Hırs daha fazlası oluyor. Öbür türlü kanaat duygusuyla yaşıyorsun. Ya yeter ya diyorsun. Tamam Allah zaten verdi. E ölüm de var.
Ama dengi de ölmemişler. Sabah ölüm için de yok. Yani günlük senin yapacağın sorumlulukları var. Aile vatandaşlar. Onları da yapalım lazım. Yani öbür türlüsü
Kazım Bey, ne kadar yaparsan yap, bu dünyadan uzaklaşamıyorsun. Bak benim bir şeyim var, sözüm var, çok hoşuma gidiyor. Bir tespitim var, çok hoşuma gidiyor. Yer çekimi var mı dünyada? Yani şu telefonu aşağı çekiyor, bu masayı aşağı çekiyor, bizi aşağı çekiyor. Yer çekimi olmayan bir şey var mı? Yok. Her şeye tecelli ettiği gibi bize de tecelli ediyor. Yani yer çekimi neyi ifade ediyor burada? Dünya sevgisi. Yani dünya bize yer çekimi, yer arz dünyayı temsil etmiyor mu? Her şey çekiyor. Yani bir de nefsimiz var, bir de şeytan var. Zaten yani o kadar çok çekiyor ki dünyaya. Yani zaten o fazlasıyla var. Biz ne kadar bu iman edersek edelim, ölüm varsa diyelim, zaten dünyanın hep bizi bir çekmeleriyle uğraşıyoruz. Çekmemeleriyle değil. Bakın bir tek uçan balon yukarı çıkıyor değil mi? Ya da bir kuş tüyü falan çıkıyor. Yani %99.9'u aşağıda çekiliyor. Bir tek uçan balon gibi nesneler yukarı çıkıyor. İşte yani uçan balonu ne uçuruyorsa bunlara bizim şey yapmamız lazım. Balonun mesela balon var ya, şişme balon, Türk Hava Kurumu'nun falan var. Ne yukarı doğru çekiyor, ne aşağı doğru çekiyor. Yer çekimi aşağı indiriyor. Ağırlıklar aşağı indiriyor. Her şey aşağı çekiyor onu. İçinde bir gaz var, uçan gaz. Onu verdiğinde yukarı doğru çıkıyor. Eğer yukarı doğru çıkmak Allah'ı temsil ederse, yukarı çeken o kadar az şey var ki, aşağı çeken çok şey var. Peki yukarı çıkmasını istiyorsunuz balonun. Ne yapmanız gerekiyor? Kum torbalarını aşağı atmanız lazım. Yani ağırlıklarınızı aşağı atmanız lazım. Yani dünyevi ağırlıklarla aşağı doğru çekiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer yukarı doğru çekmek istiyorsanız ruhani şeylere, hani ruh temsil ederse o içindeki gazı, ruhani şeylere önem vermeniz gerekiyor. Onun ateşini biraz açmanız gerekiyor. Namazla mesela, Kur'an okuyarak, Allah sevgisiyle. Bunlar bir tek balonu yukarı çıkarıyor. Diğerlerin için balonla yukarı çıktığınızı düşünün. Aşağı doğru bir bakıyorsunuz arkadaşlar, her şey aşağı doğru çekiyor ya. Yani sizin dediğinize hak veriyorum ama o kadar çok yer çekimi aşağı çekiyor ki yani zaten kurtulamazsınız. Buyurun.
Eşittir diyebilir miyiz? Maddesel olan bir türlü yer çekimi.
Aynen öyle. Sadece tek, yani şunu diyor, belki ses kaydından duyulmamış olabilir. Maddesel olan her şey aşağı doğru çekiyor. Ruhani olan her şey yukarı çekiyor. Aynen böyle. Bunun tek bir istisnası var. Siz maddevi, madde gibi gözüken şeylere Allah'a doğru yöneltirseniz o zaman o yukarı çekenler tarafına yazılıyor. Bu Kazım Bey'e de bir cevap olacak. Dünyayı yaşayacaksın evet ama amelü salihati kısmıyla yaşarsan ya da dünya ahiretin tarlasıdır mantığıyla yaşarsan artık o dünya olmuyor. Yani görünüşte çalışmak oluyor, görünüşte kazanmak oluyor, görünüşte dünya faaliyeti oluyor. Ama doğru bir zihniyetle onu doğru şekillere transfer ettiğinizde, çevirdiğinizde ahireti bir malzeme oluyor. Yani ya ben zaten rızkım benim belli. Ben de bir yerde çalışmak durumundayım bu dünya düzenine doğru. O zaman Allahi unsurlarla çalışayım dediğinde, niyetin o ya, Allahi unsurlarla çalışayım dediğinde artık o çalıştığın dünya faaliyeti ahiret faaliyetine dönüşmüş oluyor. Tam tersine ahiret faaliyeti gibi gözüken bir şeyi de aslında dünya menfaatleri için yapıyorsan da bu sefer de yukarı gibi gözüken malzemeler seni aşağı çeken oluyor. Zıttı da mümkün bunun.
Kadere iyi anlamak lazım bu işte. Sonuçta kader kadere.
Yani o insan oğlunda verilen şifrede hem dünya sevgisi de var, o yukarıya çıkma imkanı da var.
Tabii.
Hangisinin eşliğinde şekilde isterse o şekilde.
İşte bu beyin hani yukarı dedik ya, Allah'ın el-ali esması olarak dedik ya, Allah-u Teala dik duran bir tek insanı yaratmış. Bütün hayvan, mahlukat yerde sürünerek yatıyor, yaşıyor. Dik duran ne var? İnsan. İnsanın da kafası nerede? Yukarıda. Bu iradeyi temsil ediyor. Yani Allah-u Teala diyor ki, sen olaylara diyor, aklınla hangi anlamı yüklersen diyor, onunla muhatap olacaksın. İradeyi, kafayı, aklı, düşünceyi, tefekkürü önemsiyor. Bununla sen yanlış bir şeyi doğru da yapabilirsin. Yani dünyevi bir şeyi ahireti de yaparsın. Ahireti bir şeyi dünyevi de yaparsın. Bu senin elinde. İşte mümin ahirete imanı önde tutarsa bu dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi değil de ölümü hak olarak görüp de gündeminde tutarak yaşarsa ahirette bakın neyle karşılaşıyormuş. Bir sonraki ayete bakın. Bu ayete bakın. Onlar için meva cennetleri var. Şimdi size meva kavramını açıklamaya çalışacağım. Bugün bununla uğraştım ben. Meva cennet olarak, cennet isimlerinden birisi. Onlara meva cennetleri vardır. Mesela Necm suresinde geçiyor. Sidretil Müntehara'yı anlatıyor. Meva cenneti de onun yanındadır diyor. Şimdi mesela Naim cenneti de deniyor. Ha, bunlar cennetlerin şeyleri. Ama Allahu Teala bu cennetlerin isimleriyle bize aslında onların niteliklerini veriyor. Mesela Naim cenneti ne demek? Naim nimet kelimesinden geliyor. Nimetler cenneti anlamına gelebilir. Yani bize ikram olunan, hani geçen derste işittiğimiz, gizlenmiş olarak aslı cemalullah olan, üzeri örtülmüş nimetlerden bahsediyor. İşte size bunlar verilecek diyor. Yani nimet cenneti derken bunun niteliğinden bahsediyor. Meva cenneti derken de aynı bunun gibi nitelikten bahsediyor. Meva kelimesini araştırdım. Meva E-V-Y kelimesinden geliyor. Anlaşılması zor bir kavram olduğu şuradan belli. Arapça ile ilgilenenler bilir. İllet harfleri vardır. Bunlar Elif, Vav ve Y. Şöyle bir pratikte düşünce var. Bir kelimenin kökünde bu Vav, Y ve Elif harflerinden biri olursa illetli bir kelime. Yani anlaşılması zor bir kelime ve yaşanması zor bir kelime anlamına geliyor. Bunlardan biri olduğunda bile tehlike var. Bakın bu kökte üçü aynı anda. E ve Y kökünden geliyor. Bunu Arapça anlayanlar ya da yaklaşanlar bunu ciddiyetini anlamıştır. Nasıl bir kavram olduğunu. Şimdi bildiğimiz bir yerde geçiyor bu. Nerelerde geçiyor olabilir dedim. Duha suresinde var ya Peygamber Efendimiz'e yönelik bir şeyler var. Ve vecedeke yetimen fe'avâ diyor. Biz seni yetim bulup da barındırmadık mı? Fe'avâ burada barındırmak anlamına geliyor. Yani bir yetimi düşünün. Kendinizin yetim olduğunu düşünün. Barınacak, yerleşecek bir yeriniz yok. Allah da sizi barındırıyor. Bir sığınılacak bir yere koyuyor. İkinci şey şurada geçiyor. Fiil olarak geçtiği yerlerden birisi. 36 yerde geçiyormuş da fiil olarak özellikle şu iki yerden geçiyor. Hazreti Yusuf'un hayatını bilirsiniz belki. Kuyuya atılıyor bilmem ne. Diğer kardeşleri hainlik ediyor. Bir tek Bünyamin zaten küçük yaşta hainlik etmiyor. Daha sonra Allah ona mekan nasip ediyor, imkan nasip ediyor. Mısır'a yerleşiyor. Orada Maliye Bakanı oluyor. Sonra kardeşlerini çağırıyor. Onlara aslında onlara olayları anlatıyor. Gönderiyor onları. Bir tek yanında Bünyamin'i bulunduruyor. İşte orada Kur'an-ı Kerim'de ayette diyor ki Bünyamin'i diyor sığındırdı, barındırdı diyor. Ye'ava kelimesi geçiyor, fiili geçiyor orada. Yani o da kardeşlerinin yanında yetim konumunda onu yanlışlıklardan kendi yanına alarak ne yapıyor? Sığındırıyor. Bu anlamda da kullanılıyor. Şimdi Hümeze suresi var. Kariye suresi var. Bilirsiniz yani o sureyi yapanlardan birisi. Kimin yaptıkları ameller hafif gelirse diyor, ağır gelirse diyor, fehüve fî ışetin râdiye, razı olacağı bir hayatta olacaktır diyor. Kimin de diyor, ağırlıkları hafif gelirse diyor, orada ne diyor? Orada diyor ki, ateşe gidecektir diyor. Ümmühü haviye diyor. Orada ilginç bir ifade var, bu kullanılmıyor. Onun annesi ateştir diyor. وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ onun sen nasıl olduğunu nereden bileceksin? نَارٌ hamiye. Buradaki hamiyeye alevli, parlak, saldırgan bir ateş olarak adlandırılıyor. Ama bu bir faydaya götürmüyor. Hamiye ne demek biliyor musunuz? Hami. Himaye eden anlamına geliyor. Yine sığınılan yer. annesi ateştir diyor. O ateş de ona hami olacaktır diyor. Yani siz bu dünyada çocuk korktuğu vakitte annesine kavuşmaz mı? Anneciğim diye. Ne yapar? Annesi de onu kollarıyla sağar. Yani hami olur ona. Zıttı olarak ne söylüyor? Razı olacağı bir hayattadır diyor. Yani diyor ki siz Allah'ı diyor sığınılacak bir yer olarak görmezseniz diyor, ahirette de sizin sığınacağınız ananız sizin kollarıyla saracağı şey ateştir diyor. Anlıyor musunuz? Şeyde var bir de, hadis 15'te de var bu. Bir sayfasına bakalım, hadis 15'te. Sayfa 538 olması lazım. Hızlıca açalım. Sayfa 538, 15. ayet. Biliyorsunuz ayetin sonunda yazar numaralar, ayetin başında değil. 15 rakamından geriye doğru geleceksiniz. Artık bugün ne sizden bir fidye alınır, ne de kafir olan kimselerden. Varacağınız yer ateştir, nardır. Hiye mevlaküm. O sizin mevlanızdır. Kariye suresindeki gibi. O ne kötü bir sondur, ne kötü bir yeriş yeridir. Bakın, mevlanızdır diyor. O deminki ayette ne diyordu? O sizin annenizdir ve sizi himaye edendir diyor. Aynı ifade. Demek ki şimdi artık bu secde suresindeki mevaya geleceğim. Meva ne demekti? Seni yetim bulur da seni barındırmadı mı? Diyor ya. Yani yetim olan kimselerin muhafaza alındığı, barındırıldığı yer meva olarak adlandırılıyor. Yani şeyin zıttı. Yani ateşin zıttı. Meva şu oluyor. Bakın, cennet olağanüstü bir yer mi? Olağanüstü güzelliklerin olduğu bir yer mi? Burada nimetler de var. Bu naim cennetleri, nimet cennetleri olarak adlandırılıyor. Şimdi bir de duygusal kısmı bu. Bir yetim düşünün. Bir sığınma ihtiyacı yok mu? Ona sıcak bir yuva verdiğinizde onun o ortamı cennet gibi olmuyor mu? İşte cenneti düşünün. Siz bu dünyada mümin gibi yaşarsanız, fasık gibi değil ve sığınılacak, yönelecek, Mevla olarak kabul edilecek, dost olarak kabul edilecek olarak da Allah'ı aldığınız takdirde size cennette artık size kucak açılan, size sığınma yeri, barınma yeri olan bir ortam veriliyor. Bu artık nimetlerden üstün bir şey arkadaşlar. Hani nimetleri, cennet nimetleri düşünün. Bunun dışında artık duygusal tarafınıza hitap eden bir yer oluyor. Anne, nimet gibi bir şey midir? Elma, armut gibi bir şey midir? Yoksa sizin hislerinize ulaştıran, hislerinize hitap eden sığınılacak bir yer midir?
Hislerin sığındığı yer.
İşte anne olarak kabul etmeyin de Allah, Allahu Teala olarak, cennetteki olarak kabul edin. İşte meva o. Arapçada bir şeyin başında me gelirse ismi mekan oluyor. Yani onun mekanı, onun yeri oluyor. Başka bir şeyle ifade etmek gerekirse, ayetini bulamadım ama biliyorsunuzdur. Bir ayette cennet nimetleri anlatılıyor. Cennette şu var, şu var, şu var. Çok güzel anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki, size bundan daha iyisini haber vereyim mi diyor. Allah'ın rızası diyor. Anlıyor musunuz meva cennetinin şeyine, kıymetine? Artık nimetlerin üstünde bir şey. Allah'ın rızasına kavuşturan bir şey. Neydi şeyde, Kariye suresinde? Kimin tartısı ağır gelirse ona fi işetim ra diye diyor. Razı olacağı bir hayat vardır diyor. Bakın rıza. Görüyor musunuz Rabbim ayetlerde nasıl ince ince şey yapmış? Rızaya kavuşuyorsunuz yani. O Mev'a cenneti denilen yerde olağanüstü ikramlara ulaşılıyor ve sığınma yeri oluyor ama sizi hami eden, sizi koruyan, Mevla konumunda saran Allah'ın rızası oluyor. İşte o yüzden Necim suresinde Sidretil Müntehalı denilen, hani Miraç'ta Peygamber Efendimiz'in gittiği, hani Cebrail Aleyhisselam buradan bir adım atarsa ben yanarım dediği yer var ya, Allah-u Teala burayı överek anlatıyor. Varlık ağacının sonu demek. Muhyiddin Arabi'nin ifadeleriyle söylüyorum. Sidre ağaç demek, bir çeşit ağaç. Müntehana da son sınır demek. Eğer yaratılmışların hepsini bir ağaca benzetirsek, onun Allah-u Teala'nın zatına olan yakınlığının son noktası, yani idrak hududunun son noktası Sidretül Münteha denilen yer. Ve diyor ki Necm suresinde, Meva cenneti var ya, Meva cenneti diyor. O da onun yanındadır diyor. Yani siz Meva cennetini basite almayın diyor. Bütün varlık sisteminin idrakını zorlayan yerin yanındadır diyor. İşte buna kavuşmanın şeyi mümin olmak, bu sayfada anlattığım görüyormuşçasına bu dünyada görmeden iman etmek, buna uygun yaşamak ve sığınılacak yer olarak, Mevla olarak Allah'ı kabul edenler oluyor. Ve nasıl bir ikram? Allah'ın rızasının olduğu Sidretül Münteha ayarında bir yer var. Ve bunun nimetlerle falan da bir alakası yok. Bakın geçen hafta cennet nimetlerini anlatırken üzeri gizli olan şeyde bizim anlayamayacağımız ne muhteşem şeyleri söyledik ya, bunların hepsi cennet nimeti. Allah-u Teala da bunu Kur'an'da kendi ayetleriyle övüyor. Ama diyor ki size bundan daha fazlasını diyor söyleyeyim mi diyor, daha üstününü söyleyeyim mi? Allah'ın rızası diyor. Yine cennette ama sanki cennet üstü. İşte bunlara kavuşabilmek için bu dünyada yapmamız gerekenler var. Hala kayıt devam ederken, hala kalem yazarken, hala şahit olanlar bizim amellerimizi yazarken, hala imtihan devam ederken bizim yapacaklarımız var. İşte Allah-u Teala hani onlar diyor buna hatırlatıldığı vakitte hurra secdeye giderler diyor ya. Secdeye gitmek neyi ifade ediyor? Tamam ya böyle, tamamen teslim oluyorum ve yapıyorum. İşte bu ayetler bize bizim ahirette zaten karşılaşacaklarımızı hatırlatıyor. Biz de hatırlatıldığı vakit, ayetlerle hatırlattığımız vakitte ne dememiz lazım? Tamam ya Rabbi, teslim oldum ve ben de bu şekilde yaşayacağım. Eğer biz ölümü gündemimizde tutarak bu şekilde yaşarsak, ahirete özgü yaşarsak ve Allah'a özgü yaşarsak, hani sığınılacak Mevla olarak da, işte Allah-u Teala karşılaşacağımız yeri açıklıyor. Onlar için Mevla cennetleri var. Kim için? İman edip salih amel işleyenler için, yaptıklarına karşılık olarak. Yaptıklarına karşılık olarak işte bizim bu dünyada bu mantıkla, bu felsefeyle, bu idrakla yaptıklarımız. Yoksa sadece hani kaba haliyle yaptıklarımız değil, yüksek idrakla yaptıklarınızsa. Amma diyor, ayetin devamına gelecek olursak, onlardan fasıklık yapanların varacakları yer nedir? Ateştir. Bakın nar kelimesi geçiyor, ateştir. Diğer okuduğum ayetlerde var ya, hep bu var, ateştir. Yani ateş, yürekleri yakan ateş aslında. Aslında siz Allah'ın rızasına kavuşmadığınızın kaybı bile başlı başına bir ateş. Hani birinden ayrıldığınız zaman ya yüreğime ateş düştü demiyor musunuz? İlla elinizi yakması gerekmiyor. Sevdiğin bir şeye kavuşamamak bile ateştir, azaptır aslında. Şimdi düşünsenize, ahirete gittiniz, her şeyi gördünüz ve kavuşulacak değerleri de gördünüz. Allah-u Teala'nın imtihanı şeyi var orada. Eyvah, ben ne yaptım? Mahrum oldunuz. Ya bu başlı başına bir azap arkadaşlar. İlla ateşin yakması gerekmiyor. İşte Allah-u Teala bunun idrakiyle yaşayıp ölümü hatırlayarak, gündeminde tutarak ve Allah'ın rızasını gözeterek onu hami olarak kabul edip yaşayanlardan nasip etsin inşallah.
Allah razı olsun.